Ayrım 10.
Bölüm 19. Peter o cumartesi sabahı erken uyandı. Zihni açık, üst vitese geçmeye kararlıydı. Yoksa bu hızla giderlerse Noel tatilini de burada geçirmek zorunda kalacaklardı. Sövüp sayarak duşun altına girdi. Saat 8'e çeyrek kala yemekhane hala boştu. Kendisine hazırladığı sandviç ekmeği kızarırken duvardaki telefona doğru gitti. Cumartesi sabahı olsa karısının ailesi bu saatte kalkmış olurdu. Numarayı çevirdi. Uzun bir süre bekledikten sonra hat olmadığını anladı. Bağlantının yeniden kurulup kurulmayacağını anlamak için telefonu 3 kere kapatıp açtı ve kahve fincanını alarak göğüs geçirdi. Kapı açıldı ve Gerland içeri girdi. Ufak tefek adamın yüzü yorgunluktan süzülmüştü. "Çok erkencisiniz," dedi Peter'ı görünce. "Ben de size aynı şeyi söyleyebilirim. Bu duruma sevindim. İşimiz çok. İlerleme kaydettiniz mi? Bana biraz daha fazla bilgi verebilecek misiniz?" diye sordu. Peter'ın hazırladığı kahveye göz ucuyla bakarak. "Henüz değil. Bu hafta sonunun belirleyici olacağını umuyorum. Size güveniyorum. Grom tam bir duvar. Israrcı olduğum zaman beni başından savuyor. Ona inanacak olursak her şey açık. İmtiyaz belgelerini tasdik ediyorlar. Hepsi bu." Peter kaşlarını çattı. "Baksanıza, telefon hatlarında bir sorun var galiba. Eşimin ailesini arayıp çocuklardan haber almak istedim ama telefon çalışmıyor." Gerland sıkıntılı bir ifadeyle suratını buruşturdu. "Sizi çalışan bir telefonun yanına götüreyim," diye itiraf etti. "Güvenlik önlemi olarak denetleyemediğimiz hatları kestirdim." "Pardon, şaka mı yapıyorsunuz? Peki ama neresi burası? Guantanamo kampı mı?" "Gerland, insanların dolaşma ve haberleşme özgürlüğünü engelleyemezseniz. Bu durum endişe verici bir hal alıyor. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" "Kesinlikle. Siz ya da bilimsel ekipten herhangi biri telefon etmek, hatta buradan ayrılmak isterseniz engelleyemem. Ama bizle dalga geçtikleri sürece Grom ve adamlarının serbestçe hareket etmesine izin veremem." "Bunun pek de yasal olduğunu sanmıyorum." "Doğru ama yaptığımız alışıldık kuralları aşıyor profesör. Bütün bunlardan gına gelmeye başladı. Bu sır, bu paranoya, güvenliği sağlamak için burada bulunan adamlar, ben, bütün yaptığım ofislere girişi engellemek ve sorular sormak," diye sözünü kesti Gerland. "Bunda kötü bir şey yok. Hem size söyleyeyim mi, hiçbiri bu durumdan yakınmıyor. Kimse 5 dakikadan fazla haksızlık itirazında bulunmadı. Peki neden biliyor musunuz? Çünkü yasal olmayan çalışmalar yapıyorlar ve bundan haberdarlar. Özellikle de bu işin ortaya çıkarılmasını istemiyorlar. Hele hele meseleye adaletin karışması en son istedikleri şey. Soruşturmanız kamuya mal olduğunda davranışlarınızın gerekçelerini açıklamak zorunda kalacaksınız Gerland. Bu size bazı sorunlar çıkarabilir." "Bu benim sorunum olacak. Şimdilik sizden istediğim ne yaptıklarını bulma konusunda bana yardım etmeniz." Yüzünün ifadesi aniden değişti. Yanakları ve alnı gevşedi. Bir elini Peter'ın omzuna koydu. "Hadi gelin. Ailenizle konuşabilmeniz için size bir telefon bulalım. Karımdan da haber almak, onunla konuşmak istiyorum. Artık beklemeye tahammülüm yok. Orada saat akşamın 10'u. Bunun mümkün olacağından kuşkuluyum. Bir çaresine bakın." Gerland başını salladı. "Ne yapabileceğime bakayım." Benjamin Clarin kot pantolonunun üstüne uzun kollu bir tişört, tişörtün üstüne de kısa kollu bir gömlek giymişti. Peter'ın bulunduğu ofise girdi. "Dosyaların yaklaşık %80'inin dökümünü yaptım. Diğerlerinden daha fazla öne çıkan bir laboratuvar yok," diye belirtti genç sosyolog. Bir koltukta rapor yığınlarının ortasında oturmakta olan Peter başını salladı. "Her şey yolunda mı?" diye sordu Ben, eniştesinin kaygılı hali karşısında. "Her yerde aradım. Bu kafa radyografileri ve beyin tarayıcılarının şu tedavilerden bir tekiyle bile bağlantısını kuramadım." "Her şeyi didik didik araştırdın mı?" diye sordu şaşkınlık içinde Ben. "Elbette hayır. Ama şöyle bir gözden geçirdiğimde hiçbir ilişki bulamadım. Halbuki bir yerlerde olmalı. Artık aramaz olduğunda karşına çıkıverecek. Hep böyledir bu iş. Baksana, bilgisayarlara göz attın mı?" "Hayır, henüz değil. Ama madem sen buradasın..." İki erkek ekranın karşısına yerleştiler. Peter ekranı açtı. Çok geçmeden mavi bir sayfa göründü. Üzerinde iki farklı ikon vardı. Kullanıcı bir Estevenart yazısıyla birlikte bir satranç piyonu ve parmak iziyle bağlantı. "Lütfen parmağınızı değdirin," yazısıyla birlikte bir parmak. "Bize şifre lazım," diye söylendi Peter. "Şifreyi bize vermeleri beni şaşırtırdı. Buna karşılık parmak izi konusunda bunun çok karmaşık bir sistem olmadığını düşünüyorum. Belki bir şeyler yapabiliriz." "Ne peki?" "Bu meseleyle ilgileneceğim. Sen kağıtlarına gömül yine. Öğleden önce dönmüş olurum." Peter son hızla yukarı çıkan Ben'e baktı. "Asla değişmeyeceksin sen," diye mırıldandı. Kolundaki saatin kaç olduğuna baktı. Saat 10.30'du. Bu tarayıcı ve radyografilerin neyin nesi olduğunu anlamak için dosyaları araştırmaya çok vakit harcamıştı. Ben'in tersine aradığı şeye tesadüfen rastlama şansı konusunda pek iyimser değildi. "Hatta hiç şansım yok gibi geliyor bana. Grom ve adamları denetime tabi tutulmadan önce esas belgeleri ortadan kaldırmış olabilirler miydi?" "Pek muhtemel gözükmüyor. Her şey çok çabuk oldu. Önceden haberdar olmuş olamazlar. Peter döner koltuğunda dönerek odayı gözden geçirdi. Şu dosyayı nerede saklıyorsunuz diye yüksek sesle düşündü. Araştırmacılardan birinin odasında mıydı? Tabii yukarıda, köprüde değildiyse. Birden Peter, bilgisayarlarla dolu bu koca salonun ne işe yaradığını bilmediğini düşündü. Tüm araştırma merkezine hakimdi. Tepesinde çok büyük bir anten vardı ve bu konuda bildiği her şey bundan ibaretti. Garland önemli verilere ulaşmış olsaydı onları haberdar ederdi. Peter ayağa kalktı. Koridoru geçerek ağır zinciri ve asma kilidini taktı. Koridordan merdivene yürüdü. Güvenlik alanından geçmek için kendi kişisel şifresini girdi. Katları çıktı ve geniş salonun kapısını açtı. Salonu çevreleyen U biçimindeki camlı açıklık bulutların arasında bir yerde yutulmuş gibiydi. Etrafı neredeyse mavi denecek beyaz bir ışığa boğmuştu. Garland, Alman şiveli koruma görevlisi Matthias'la konuşmakta, Grom'sa ayaklarını küçük bir sandığa dayamış, kayıtsız bir ifadeyle köşesinde bir dergi okumaktaydı. Garland, Peter'ı görünce cümlesini tamamlayıp onun yanına geldi. "Yeni bir şey var mı?" Peter, geniş bir el hareketiyle etrafı işaret etti. "Bizi aşağıdaki ofislere kapadınız ama burada ne olduğunu, bu köprünün ne işe yaradığını düşünüyordum. Tıpkı bir uçak gemisindeki gibi. Her şeye tepeden bakıyorsunuz. Doruk'ta birkaç kamera var. Her şey burada kayıtlı." Gerçekten de Peter yarım düzine kadar renkli ekran gördü. Ekranlarda dışarının görüntüleri vardı. "Ne işe yarıyor bu görüntüler? Ne de olsa burası Fort Knox değil." Garland parmağıyla Grom'u işaret etti. "Bunu ona sorun. Resmi olarak turistlerin buraya çıkabildiği dönemden kalma bu. Onların güvenliklerini sağlamak, kimsenin korkuluklardan sarkmamasına dikkat etmek ve bu tür şeyler içinde." Garland hiç inanmadığını iyice vurgulamak için Grom'un kelimelerini abartılı bir biçimde tekrarlıyordu. Bir iki gözünü dergisinden kaldırmadan şöyle dedi. "Patronunuz benim şeytan olduğumu düşünüyorum." Garland hiç orada olmayarak Peter'ı daha uzak bir köşeye, bir bilgisayar grubunun durduğu yere doğru sürükledi. "Burası haberleşme merkezi, internet girişi, kendi giriş sayfaları var, fax, telex, tarayıcı, her şey burada." Peter'ın gözü normalden çok daha kalın, portatif bir bilgisayara ilişti. Ekranın yan tarafına bir bilgisayar kamerası takılmıştı. "Peki ya bu?" diye sordu. "Uydu bağlantısı. Kiminle isterseniz bağlantıya geçebiliyor musunuz?" "Hayır, bu bir kapalı devre. Bu merkez sadece önceden belirlenmiş bir başka merkezle bağlantı kurabilir. Grom bize o merkezin Brüksel olduğunu söyledi. Bundan kuşkuluyum." "Denemediniz mi peki?" "Denemez olur muyum? Çalışmadı. Oysa etkin durumda. Onu işler halde bırakıyorlar. Eğer şurada video konferansın gerçekleştirilebileceği bir düzenek bulunuyor." Garland onu bir masa ve 8 sandalyenin bulunduğu yere doğru sürükledi. Masanın üstünde elektrikli ekranın inebileceği bir duvara doğrultulmuş bir video projektör durmaktaydı. "Peki şu dipteki arşivler?" diye sordu Peter. "Onları ayıklıyorum. Çok fazla kağıt var. Fikrimi sorarsanız asıl makineyi koruyan duman siperliği bu. Bana öyle geliyor ki bazı dosyalar başka yerde. Burası bayağı büyük. Her yeri gördüğünüzden emin misiniz? Başka ofisler yok mu?" "Hayır, yok. Yine de içinizi rahatlatacaksa durmayın. Tesisleri dolaşın. Ama zamanınızı alacaktır. Dediğiniz gibi büyük burası." Peter ellerini kalçalarına dayadı. Kendisini yerinde hissetmiyordu. Derin bir nefes alıp cevap verdi. "Hayır, öyle söylüyorsanız benim için yeterli. Bakın, faydalı olduğumdan şüphe etmeye başlıyorum. Her şey çok karışık. Elimde hiçbir net bilgi yok. Size somut hiçbir şey sunamayabiliriz. İsimleriniz bu mekanla rastgele ilişkilendirilmiş olamaz," diye onun sözünü kesti Garland. Biraz sinirli bir biçimde. "Mutlaka çözümleyebileceğiniz belgeler vardır. Araştırın, size güveniyorum." "Ya karım, yardımcınıza ulaşmaya çalıştınız. Şu adı neydi demiştiniz?" "Mongovitz. Bağlantı kurulamıyor. Dinleyin Profesör Devong. Bir konuda bilgi edindim ve yörede bir fırtına yaşanmış. İçinizi ferah tutun. Son haberlere bakılırsa ciddi bir durum yok. Ama hatları onarmaları için biraz zaman gerekecek." Peter'ın kalp atışları hızlandı. Bundan hoşlanmıyordu. İçinde ani bir öfke yükseldi. Öfkesini bastırmak için dişlerini sıkmak zorunda kaldı. Acizlik onu çıldırtıyordu. Ama Garland'a bağırıp çağırmak Emma'dan haber almasına yardımcı olmayacaktı. "Zamanlamanız çok iyi," dedi ufak tefek adama. "Bir fırtına burada, diğeri orada." Hemen kendini toplayıp uzaklaştı. "Tekrar aşağı iniyorum. Karımdan haber alır almaz bana bildirin. Eğer yarın akşama kadar hiçbir haber gelmezse pazartesi sabahı benle ikimiz Paris'e döneceğiz. Teleferik ister çalışsın ister çalışmasın. Bizi indirmenin bir yolunu bulacaksınız." Kapıyı çarparak çıktı. Ben Peter'ı yerinde kütüphane ile ortak kullanılan ofiste buldu. Elinde alüminyum folyo vardı. "Tata," dedi girerken kolunu kutsal kaseye tutar gibi ileri uzatmıştı. "Nedir bu?" "Mutfakta tuzlu hamur yaptım." "Tuzlu hamur?" diye tekrarladı Peter kuşkuyla. "Evet, Çocuklar için hazırlanarak kalıba dökülen, sonra da sertleştirmek için pişirilen şu zamazingo. Küçük bir parça hazırlayıp, her zamanki gibi güler yüzü ve neşeli olan Louis Estenavard'ın yanına gittim. İşaret parmağını uzatmasını istedim. Bu isteğimi nasıl tuhaf karşıladığını düşünsene. Onu neredeyse zorlamaya mecbur oldum. Tepki vermesine fırsat kalmadan parmağını tuzlu hamuruma daldırıp pişirmek üzere dışarı çıktım. Güzel bir parmak iziyle son bulan sosis biçimindeki hamuru gösterdi. İşe yarayacağını düşünüyor musun? Umarım. Ben bilgisayarın karşısına yerleşti ve parmak iziyle bağlantı ikonunu seçti. Çizgileri tam yerine denk getirmeye dikkat ederek yapay parmağını değdirdi. Açılan pencerede bir hata mesajı belirdi. Süre çok kısa. Lütfen tekrar deneyin. Ben bu kez daha yavaşça işlemi tekrarladım. Yeşil bir çarpı işareti başardıklarını bildirdi onlara. Sen bir dahisin diye mırıldandı Peter, gözlerini ekrandan ayırmadan. Ekranın üstünde sadece bilgisayarım, çöp kutusu ve içinde belgelerin yer aldığı imtiyaz belgeleri ikonları bulunmaktaydı. Ben sonuncu ikonun üzerine iki kere tıkladım. Karşılarına bir laboratuvar isimleri listesi çıktı. Listede 50'den fazla isim vardı. Hedefimize ulaşmış değiliz diye yorumda bulundu. İsimler alfabetik sıraya göre dizilmişlerdi. Peter benden isimleri birbiri ardı sıra göstermesini istedi. Dur, geriye gel dedi. Şunun üstüne, Gerik. Bu bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bu ismi daha önce defalarca gördüm. Bu bir laboratuvar değil. Ne olursa olsun öyle sunulmuyor. Ben dosyayı açtı. Karşısına çıkan pencere ondan şifre istedi. Bu kolay bir iş dedi Peter. Laboratuvarda da şifreler kullanılıyor. Ama hızlı gitmek ve unutmak tehlikesini bertaraf etmek amacıyla daima basit şifreler seçiliyor. Gerland'ın onlara verdiği portatif bilgisayarı çıkardı ve Grom'la çalışan her araştırmacı için doldurdukları fişleri kontrol etmek için bilgisayarı çalıştırdı. Louis Estenavard'la ilgili sayfaya çocuksuz bekar notunu düşmüşlerdi. Daha iyi, olasılıklar azalıyor dedi Peter yüksek sesle. Hadi doğum tarihini tuşla. Ben onun dediğini yaptı ama sonuç alamadı. Başka türlü denedi, tarihi önce kısmi olarak sonra tersten tuşladı. Sonuç hep aynıydı. Fiyasko. 11 Ekim hangi burca tekabül ediyor? Terazi sanırım. Hata mesajı tekrarlandı. Louis diye tuşla. Çabuk ve basit dedi Peter. Üstelik bu adamcağızın karakterini iyi yansıtacak bir şifre olurdu. Onu tanıdığım kadarıyla. Gerik başlığı altındaki her şey olduğu gibi gözlerinin önüne serildi. Büyük kısmı Word dosyaları halindeydi. Ayrıca birkaç PDF ve resimler vardı. Bu saçmalık da ne böyle? Peter parmağını ilk üç dosyanın üzerine koydu. Vampir adamlar, kurt adamlar ve şeytanlar. Hepsi aynı derecede ciddiyetten uzak başka isimler art arda gelmekteydi. Ben Estenavard'ın çalışmasını toparlayan uzun bir metinle karşılaşacağını düşünerek sonuçlar üzerine tıkladım. Sadece 10 kadar satır göründü. Üstelik bir bilim adamı için daha da şaşırtıcı yanı bu satırların din üzerine olmasıydı. Sonuçlarımıza bakılırsa aklıma gelen sadece ruhanilik. Kötülük yeryüzüne çullanacak. Artık bundan hiç kuşkum yok. Eğer Tanrı varsa iyiliği ve kaderi mutlak olarak gözüküyor. Oysa kaderi mutlak olsaydı kötülüğü yok edebilirdi. İyi olsaydı bu kötülüğü yok etmek isterdi. Ama kötülük mevcut. İlk insanlar olan Adem ve Havva'yı düşünüyorum. İtaat etmedikleri için cennetten kovuldular. Onların öz çocukları Habil ve Kabil kurban ve katil oldular. Arkalarından gelen insanlık sonunda tufanda boğuldu. Çünkü topyekün kötüleşmişti. Bizim için hangi umut var? Tanrı'nın kadiri mutlaklığı ve iyiliğine rağmen kötülük mevcut. Öyleyse Tanrı yok ya da bizimle dalga geçiyor ve bizim mutsuzluğumuzda. Çünkü o ta baştan beri biliyor, bizi kusurlu yarattı. Başarısızlığa adanmış olarak bizler acımasız kozmik bir gücün oyuncaklarından başka bir şey değiliz. Ve burada çalışmalarımızla bunu kanıtladık. Bölüm 20. Fatuhiva'nın sarp dorukları sadece kafasının üstü siyah sulardan çıkan tarih öncesi bir hayvanın ibiğine benziyordu. Gece oluyordu. İki köyün ışıkları bu tuhaf kafanın üzerindeki iki neşeli göz gibi parlamaktaydı. Tim geceyi geçirmek için seçtikleri evin kapı ve pencerelerini tıkamakla uğraşırken Emma hemen jeneratörü çalıştırmıştı. Bu gece yolların aydınlık olmasını tercih ediyordu. Ortalık iyice kararmadan önce giriş kapısının arkasına ağır bir büfeyi, teras kapısının arkasına ise bir sandığı itmesi için Tim'e yardım etti. Panjurlar kapatılmış, pencereler arkadan tahtalarla çivilenerek tıkanmıştı. Tim hiçbir şeyi ihmal etmemişti. Kendini kanepeye atıp alnının terini sildi. Dayanacaktır. Bu önlemlerin gerçekten gerekli olduğuna inanıyor musunuz? Tim engelleri gözleriyle tarttı. En azından daha huzurlu uyuyoruz, öyle değil mi? Emma tek ışık kaynakları olan feneri elinde tutuyordu. Umarım yarın bu anı kendi günüşlüğümüzle dalga geçerek hatırlarız diyerek kabul etti. Tim gidip garajda görmüş olduğu petrol lambasını alarak yaktı. Bir dakika içinde salon daha sıcak ve rahatlatıcı renklere büründü. Emma mutfaktan yürüttükleri yiyecekleri getirerek sehpanın üzerine yerleştirdi. Oldukça taze olduğunu düşündüğü karideslerin kabuklarını ayıklarken Tim de salamı ince ince dilimler halinde kesmeye başladı. "Neden buralara kadar geldiğinizi sorabilir miyim size?" diye sordu Tim. Emma kahkahayı bastı. "Ben de bilmiyorum. İlginç. Ben paleantropoloji doktoruyum ve Avrupa Komisyonu beni buraya çağırdı. Ama niçin olduğunu söylemedi. Siz de kabul ettiniz öyle mi? Acil bir durumdu. Bana ihtiyaçları vardı." Alaycı alaycı güldü. "Kendime soru falan sormadım. Buraya gelince cevapları elde edeceğime inanarak hemen yola çıktım. Şimdi daha iyi anladığım kesin. Her şey daha açık. Budalalık ettim. Bir araştırmacının hayatında bir parça esrar reddedilebilecek bir şey değil. Benim ve kocamın merakını körüklediler ve işte durum buraya vardı." "Kocanızın gelmesi mi gerekiyor?" "Hayır, o başka yere gönderildi. Umarım onun için her şey yolundadır. Erkek kardeşimle birlikteler. Ne hoş, ne aile ama." "Evet," diye içini çekti ama. "Burada kısılıp kalmışken olaylara biraz mesafeli baktığımda bunun masumane bir şey olmadığını söylüyorum kendime nihayet." "Nasıl yani?" "Üçümüzle de irtibata geçmeleri, bize hiçbir şey söylememeleri." "Bilmiyorum. Bu kadarının fazla olduğu bir gerçek. Neyse, bu konudan söz etmek için bunun uygun bir zaman olduğunu sanmıyorum. Moralim sıfıra inecek." "Ya siz? Bu yörenin insanına benzer bir görüntünüz yok. Yanılıyor muyum?" Tim gülümsedi. "Doğru. Sadece 1,5 yıldır buradayım. Adalarda konuşulan ahenkli şivesiz de yok." Tim onayladı. "Bordo'da büyüdüm. Bağcılıkla uğraşan bir ailenin içinde. İnanılmaz bir değişiklik. Neden?" Tim gözlerini onunkilere dikti. "Bu çok kişisel bir şey. Özür dilerim, kabalaşmak istemezdim." Tim kullanması için kesme tahtasını ona uzattı. "Düşünüyorum da burada," dedi iyice alçak sesle, "her şeyden uzakta ve bu koşullarda biraz yüce gönüllülük gösterebilirsiniz." Kafası karışan Emma genç adama doğru eğildi. "Veterinerdim," diye açıklamada bulundu Tim. "2 yıl bir yerde çalıştıktan sonra kendimi sıkışmış hissetmeye başladım. Geniş alana, değişikliğe ihtiyacım vardı." "Bu sizden mi kaynaklanıyordu yoksa bir aşk ayrılığından mı?" diye araya girdi Emma. Hınzırca bir suç ortaklığı edasıyla. Tim yeniden gülümsedi. "İkisinden de itiraf ediyorum. Kısacası çıkıp gittim. Önce 6 ay Güney Afrika'da, sonra Kenya'da, 1 yılda Masai Mara koruma alanında kaldım. Fillerle az ilgilenmedim. Bu konuda uzmanlaştım. Travmalı fillerin olduğu her yere çağırmaya başladılar beni. Travmanın nedeni ne? Bizler, insanoğlu. Fil hafızasından boşuna söz edilmiyor. Gençliklerinde filler ana babalarının kaçak avcılar tarafından katledildiğine şahit oluyorlar. Kendi dişleri henüz çok küçük olduğundan paçayı kurtarıyorlar. Kıyımın ailelerinin can çekişen bedenleri üzerine yürüyen, fil dişini sökmek için henüz canlı olan eti kesen insanın anısıyla büyüyorlar. Daha sonra insana karşı saldırganlaşabiliyorlar. Özellikle de turistleri taşıma işinde kullanılanlar gibi düzenli olarak insanla yan yana geldiklerinde. Çok geçmeden fil bir arabaya ya da bir yolcu grubuna saldırmaya başlıyor. Küçükken öyle bir travma geçirmiş ki dengesine tam olarak kavuşamıyor. Bir ayrıntı, bir hareket, bir renk, bir ses hatıranın su yüzüne çıkmasına yol açıyor. Fil yoldan çıkıyor. "Bu herifleri, yani kaçak avcıları, ömür boyu hapiste tutmak gerekirdi," diye homurdandı Emma. Tim derin derin nefes aldı. "Doğru. Sonunda benim de sigortalarım attı. Bu rezil hödüklerle savaşmaya başladım. Önce siyasetçilerin yanında mücadele verdim ama bir işe yaramadı. Bir gün gizli bir sefer yapılacağına dair haber aldım. Oraya gittim ve hayvanlara saldırmalarına fırsat vermeden konvoyu pusuya düşürdüm. Üzerlerine önce tekerlek lastikleri, sonra camlar attım. 3 kişiyi yaraladım. İşlerinden birisi bölgede önemli bir adamın oğluydu. Para karşılığı pis işler yapan yerel kişileri peşime taktılar. Ben de bölgeden ayrılmak zorunda kaldım. Fransa'ya geri döndüm. Heyhat, Bordo ve Afrika arasındaki zıtlık öyle belirgindi ki tekrar uyum sağlamakta büyük güçlük çektim. Ana yurtta tatilini geçirmekte olan Hivaoa adasında bir kızla tanıştım ve onunla buralara kadar geldim. İşte bütün hikaye bu." Emma genç adama hayranlıkla bakarak yavaşça başını salladı. 30 yaşının olsa olsa biraz üstündeydi. Duru bakışları ve 3 günlük sakalıyla çok çekici biriydi. İlginç bir biçimde kendisine itiraf ettiği bu şiddet eğilimine rağmen onu keşfetmekte olduğu şu an adamı daha da cazip buluyordu. Birdenbire gece boyunca onunla bir yerde kapalı kalacağı için kendisini huzursuz hissetti. O ana kadar kafası adayla, başına gelen bu macerayla meşguldü. Şimdi ise yalnız olmadığının ve yanındaki kişinin başka koşullarda bedenini hissetmekten hoşlanacağı yakışıklı bir adam olduğunun farkına varıyordu. 15 yıl oldu. Basitçesi bu. Peter ve çocuklardan öncesi. Genellikle bir erkeğin kıçını ya da gövdesini dikizlerken vicdan sorunu yaşamazdı. Çünkü duyguları ve arzusu konusunda kendisiyle barışıktı. Kocasını seviyor, evliliğinde hiçbir belirsizlik hissetmiyordu. Bir başka erkeğe bakmak, hatta kadın arkadaşlarıyla onun hakkında şakalaşmak Emma'ya sağlıklı bir durum gibi görünüyordu daha çok. Bu sefer durum başkaydı. Belki de onu gerçekten çekici bulduğum ve burada dünyanın öteki ucunda bu arzu tehlike taşımadığı içindir. Birbirimizi bir daha hiç görmeyeceğiz ve kimse hiçbir şey bilmeyecek. Emma kaşlarını çattı. Bana ne oluyor böyle? Saçmalayıp duruyorum. Bu delikanlıyla herhangi bir şey yapmak bir saniye için olsun söz konusu değildi. Adam çekici olsun ya da olmasın, kendisi tüm insanlardan uzakta bulunsun ya da bulunmasın. Sizi hayal kırıklığına uğrattım ya da rahatsız ettim belki de ha? Yüz ifadeniz bir acayip dedi Tim. Hayır hayır tersine diyerek kendini toparladı Emma. Bunu hem aptalca hem de cesurca buluyorum. Tim'in bakışlarından hala hüzün ve geçmişinin yaraları yansıyordu. Yeni bir sessizlik içinde yemeklerini yediler. Sonra Emma iki kanapenin en küçüğünde kendisine bir yatak hazırlamak için odalardan aldığı örtüleri toparladı. Akşam aynı odada uyuma konusunda anlaşmışlardı. Böylesi daha rahatlatıcı olacaktı. Yorgunluğuna rağmen düşünceleri yüzünden huzursuz olan Emma uyumakta zorlandı. Rüyalar nöbeti devraldıklarındaysa onu terletmeyi ve aynı derecede huzursuz etmeyi sürdürdüler. Evin duvarları aniden sarsıldı. Emma ter içine doğruldu. Kalbi çatlayacakmışçasına çarpıyordu. Petrol lambası sönmüştü. Etraf kapkaranlıktı. Bir an durup nefes aldı. Gerçek olanı olmayandan ayıramaz haldeydi. İlk tepkisi Tim'in orada olmadığından emin olmak için çarşafları yoklamak oldu. Bu üstünkörü hazırlanmış yatakta tek başınaydı. Gördüğü sadece bir rüyaydı. Çevresindeki karanlığı gözden geçirdi. Orada divanın ayak ucunda bir canavar onu gözetliyor olabilirdi ama bir şey göremedi. Kes artık, hayal gücüme yol vereceğim zaman değil bu. Tim'in ona verdiği feneri bulmak için yastıkları eliyle yokladı. O sırada giriş kapısına öyle şiddetle vuruldu ki Emma eliyle bastırarak çığlığını boğmak zorunda kaldı. Güçlü, tempolu darbelerdi bunlar. Bu sefer Emma tamamen uyanmıştı. Zifiri karanlıkta bir el sağ göğsünü sıyırıp geçti ve kolunu tuttu. Emma az kalsın haykırarak yerinden sıçrayacaktı ama el onu durdurdu ve Tim fısıltıyla konuştu. Kıpırdamayın, hele çığlık hiç atmayın. Darbeler şiddetini artırdı. Kapı tokmağı inanılmaz bir hızla dönmeye başladı ve Emma aniden kapıyı çalmadıklarını, onu kırmaya çalıştıklarını anladı. Birileri onlara saldırıyordu. Tahta yaralıp kırıldı. Darbelerin hızı arttı. Öyle hızlı ve acımasız darbelerdi ki Emma bunun bir insanın işi olabileceğinden kuşkulanmaya başlamıştı. Duvarları geçip gelen öfke ve engellenmişlik iniltileri duyuldu. Homurtular. Sonra saldırılar bir anda kesildi. Emma terliyordu. Tim'in eli onun kolunu hala sıkıca tutmaktaydı. Emma onun sıcak nefesini omzunda hissedebiliyordu. Salonda nefes almaya zorlaştıracak kadar yoğun bir karanlık vardı. Boğucu bir karanlık. Emma bu taş mezarın dışında hala günün doğup doğmadığını sordu kendine. Karanlık duyular için bir hapishane diye düşündü. En yakındaki pencerenin panjurlarına vurulan şiddetli bir darbe onu çılgınca düşüncelerinden kopardı. Darbeler ardı ardına geldi. Ta ki panjurlar kırılıp pencerelere çivilenmiş tahtalar ortaya çıkana kadar. Emma perdeleri çekmiş olduğuna memnun oldu. Böylece saldırganın karaltısını görmeyeceklerdi. Gecenin o anında hiçbir şey görmek istemiyordu. Tüm beklediği o şeyin bir an önce çekip gitmesi, uzaklaşmasıydı. Sessizlik geri döndü. Sonra teras gıcırdadı, hızlı adımlar duyuldu. Kapıya bir şey atıldı. Kapı tokmağı zorlandı ama sonuç alınamadı. Ayak sesleri uzaklaştı. Emma derin ve sonu gelmez bir nefes koyverdi. Sizce neydi bu? Tim cevap vermedi. Tetikteydi. Emma kalçasının altında sert bir cisim hissetti ve feneri alıp yaktı. Kuşkucu davranmış olduğuma üzgünüm diyerek özür diledi. Barikatlar konusunda haklıydınız. Bu kadar ısrar ettiğiniz için size teşekkür borçluyum. Tim ayağa kalktı. Çuval bezinden pantolonunu üstüne geçirdi. Şimdi bana güveniyor musunuz? Evet, bin kere evet. Öyleyse buradan hemen çıkmamız lazım. Ne? Gidelim. Bu neydi bilmiyorum ama o şey bizim içeride olduğumuzu biliyor. Yanına takviye alarak gelip eve tekrar saldırmasını istemiyorum. Sahiden inanıyor musunuz buna? Hiçbir şey bilmiyorum ama kamerada gördüğüm şey korkunçtu. Emma yüzünü ovuşturdu. Bir türlü inanamıyordu. Bu bir kabustu. Mahzenin zemininde bahçenin arkasına çıkan bir kapak var. Onu demir bir çubukla sürgüledim. Çünkü sağlam görünüyordu. Oradan çabucak ve gürültüsüzce çıkabiliriz. Emma giyindi. Azıcık eşyasını topladı. Sırt çantasına yiyecek birkaç şey tıktı ve Tim'in yanında dikilip bekledi. Bir daha asla cennet gibi bir adaya adımımı atmayacağım. Küf kokulu küçük mahzene indiler. Tim onu toz ve örümcek ağlarıyla kaplı ahşap bir merdivene doğru sürükledi. Kulağını çelik zemin kapağı dayadı ve bir dakikadan fazla bekledikten sonra açıklığı kapayan çubuğu mümkün olan en sessiz biçimde kaydırdı. İlk kanat kopkoyu bir geceye açıldı. Tim kafasını dışarı çıkarıp civarı kontrol etti. Emma onun yalnızca gövdesini ve bacaklarını görüyordu. Tim uzun bir süre kıpırdamadan o şekilde kaldı. Emma sonunda her şeyin yolunda olup olmadığını düşünmeye başladı ve yaklaşarak fısıldadı. "Bir şey görüyor musunuz?" Tim sesini çıkarmadı. Emma'nın yanağına bir damla düştü. Damlayı sildi. "Kan mı?" Kaskatı kesildi. "Tim," dedi bu kez iyice yüksek sesle. Genç adam bacaklarını oynattı ve dışarı çıkmaya koyuldu. Emma onu takip etti. Temiz havaya çıkınca koyu lekelerin terasın ahşabı üstünde genişlemekte olduğunu fark etti. Tim ona otların içindeki bir karaltıyı gösterdi. Kapağın dibinde duruyordu. Biraz önce kapıya atılan şey bu. Emma yaklaştı ve bunun koparılmış bir köpek başı olduğunu gördü. "Bu her kimse," diye fısıldadı Tim. "Sizin köpekleri yakmanızdan hoşlanmamış." Emma geri geri gitti. "Artık gidebilir miyiz?" dedi. Bacaklarında derman kalmamıştı. Tim onu elinden tutarak komşu bahçelere doğru sürükledi. Ağaçları ve sık eğrelti otlarını siper alıp evlerin arkasından geçerek yola paralel olarak yürüdüler. Bulutlardan oluşan bir tavan ayı ve yıldızları görünmez kılmıştı. Karanlıkta ilerliyorlardı. Feneri yakma tehlikesini göze almak istemiyorlardı. Omoa, Huni biçimindeki alçak bir arazinin dibinde kurulmuş bir köydü. Eğer o şehit tepelere çıkmaktaysa en ufak ışık yerlerini belli ederdi. Sessizlik içinde yürüyorlardı. Nereye gittikleri konusunda Emma'nın en ufak fikri yoktu. Hatta Tim'in bir planı olup olmadığını ya da onu bir yerlere doğru körlemesine mi götürdüğünü bilmiyordu. Önlerine kümes çıkınca aniden durdular. Tim kapalı arazinin etrafından dolanmak için onu ormana doğru götürdü ve tekrar yola doğru indiler. Ateş hala tütüyordu. Hayvan iskeletleri kireçleşmiş bir yığından ibaretti artık. Alevler tamamen yalayıp yutmadan bir köpek cesedi çekilip çıkarılmış ve 10 metre kadar sürüklenmişti. Arka ayakları ateşte şeklini kaybetmişti ama bedenin geri kalanı olduğu gibi duruyordu kafaya kadar. Kafa yoktu. "Buralarda oyalanmanın iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum," dedi Emma büyük bir kaygıyla. "Aksine onun araştırmak için gelmeyi düşünmeyeceği yer burası. Çünkü biraz önce buradaydı. Ama bu bir hayvansa korkumuzu alacaktır." Emma bütün bu hikayenin akla aykırı olduğunun, rastgele bir şey anlattığının bilincindeydi. Biraz önce kapıya vuran şey bir hayvan olamazdı. Hatta açmak için tokmağı kurcalamıştı. Yine de duvarları öyle güçlü, öyle hızlı ve öyle sertçe vuruyordu ki hiçbir insan bu kadarını başaramazdı. "Burada alamaz. Leş kokusu bizimkini örtecektir." Duvarları olmayan ambara doğru yürüdü ve buğday çuvallarının üstüne tırmanarak birçoğunun yerini değiştirdi. Tim buğdayların ortasında onlara gizlenecek bir yer hazırlarken Emma etrafı kolluyordu. Büyük balyaların arkasına oturup yerleştiklerinde Emma Tim'in faaliyeti yüzünden çok toz kalkmış olduğunu fark etti. Hapşırığını engellemeyi başardı ama tozun tekrar çökmesi için ne kadar zaman gerektiğini düşünmeden edemedi. Yerlerinin belli olmaması için bu gerekliydi. Tekrar Tim'in varsayımını düşündü. Canavarımsı bir yaratık. Budalacaydı bu. Korku ve adadaki ortam yüzünden dizginlerinden boşanmış bir beynin varsayımıydı. Uzakta bir şey çığlık attı. Ağır ve tiz bir iniltiydi bu. Emma bunun bir insan olabileceğinden kuşku duydu. Ama hangi hayvan bunu yapabilir? Bu katliamı bir canavar diye düşünüyordu Tim. Bu çocukça bir sonuca varımdı. Tıpkı dolabının içinde kendisini filme alan kişinin gömülmüş göründüğü korku gibi. Beklediği şey ölümdü. Canavar diye bir şey yoktur. Bunu herkes bilir. O şey tekrar çığlık atmaya başladı. Bu sefer bir kızgınlık, bir öfke çığlığı. Canavar diye bir şey yoktur diye kendi kendine tekrarladı Emma. Ama nakaratında şimdiden daha az güvenilirlik vardı.